Ayrım 3.
O dönemde bazı hastalıkların nedenlerini araştırmanın ve ilaçların hazırlanacağı en uygun zamanı belirlemenin yanında, teşhiste ve tedavide yardımcı bir öğe olarak hastanın yaşamı hakkında yıldızlarda ne yazdığını görmek amacıyla hekimlerin yıldız falına bakmaları gerekirdi. Galileo da meslek yaşamının başlarında tıp öğrencilerine gökbilim dersi verdiğinden astrolojiye aşinaydı. 1600'de doğan kızı Virginia için hazırladığı fal dahil daha önceleri de pek çok yıldız falı hazırlamıştı. Ancak astrolojik öngörülere inandığını gösteren hiçbir söz etmediğinden bunları büyük olasılıkla yıldızların konumlarıyla oynamanın yeniliğinin verdiği heyecanla yapmıştı. Astrologların kehanetlerinin en açık biçimde gerçekleşmelerinden sonra anlaşılabileceğini söylemişti. Şimdi olduğu gibi o zamanlarda astroloji insani olayların seyrini önceden bilmek amacıyla seyyar yıldızların sabit yıldızlara göre konumlarının kat'i olarak belirlenmesine bağlıydı. Galileo'nun gençliğinde gezegenlerin hareketlerinin matematiğe dayanarak çözümlenmesiyle sınırlı olan astronomi yine Galileo'nun zamanında bütün gök cisimlerinin yapısını ve kökenini içerecek biçimde genişledi. Yine de Grand Duchess'in ricasını geri çevirmedi ve hazırladığı falı ilk postayla gönderdi. Falda Ferdinando için uzun ve mutlu yıllar gördüğünü söylediyse de Grand Duke 3 hafta sonra hastalıktan öldü. Böylece Galileo'nun yaz tatillerinin öğrencisi, daha 19'una basmamış Cosimo, bütün Toskana'nın hükümdarı, yüce majesteleri Grand Duke 2. Cosimo olarak hiç beklenmedik bir sırada tahta çıkıverdi. Cosimo'nun tahta çıkışı Galileo için bulunmaz bir fırsattı. Uzun zamandır rüyalarını süsleyen saray matematikçiliği makamına alınması için dilekçe verdi. Floransa'ya başvurusunda şunlar yazılıydı: "Günlük görevlerime gelince istismar edilmekten, emeğimi müşterinin keyfi biçimde tayin ettiği fiyata satmaktan hep kaçındım. Buna karşılık bir prense ya da büyük bir lorda veya ona bağlı olanlara hizmet etmeyi küçültücü bulmam. Tersine böyle bir şeyi hep istemişimdir." Fakat o sıralarda bu makamı alamadı. Padua'da ders vermeyi ve araştırma yapmayı sürdürdü. Vaktini kaldıraç gibi basit makinelerin matematik ilkelerini saptamaya ve 17. yüzyıl biliminin çözülmemiş en önemli sorunlarından biri olan serbest düşme sırasında cisimlerin hızlarının nasıl arttığını belirlemeye ayırdı. "Hareketi bilmemek, doğayı bilmemektir," demişti Aristoteles. Galileo da doğanın hareket yasalarıyla ilgili genel bilgisizliğe son vermeye çalışıyordu. Ancak ertesi yıl 1609 yazında uzaktaki nesnelerin olduklarından daha yakında görünmelerini sağlayan dürbün adı verilen yeni bir Dutch garipliği ile ilgili söylentiler dikkatinin hareketle ilgili deneylerden uzaklaşmasına neden oldu. Gerçi pek az İtalyan bu aleti yakından görmüştü ama Paris'teki gözlük yapımcıları onları çoktandır sebil gibi satmaktaydı. Evdeki gözlük merceklerinden yapılan bu alet ilk haliyle bir oyuncaktan farksız olmakla birlikte Galileo dürbünün askeri açıdan taşıdığı önemi fark etmekte gecikmedi. Gücünü artırarak geliştirmeye çalışırken camın ideal biçimini ve yerini hesapladı. Hayati önem taşıyan bu mercekleri kendi kesti, perdahladı ve bütün Venedik senatosunun yanı sıra Duca'ya da buluşunun neler yapabileceğini göstermek üzere Venedik'e kadar gitti. Kendi sözleriyle herkes derin bir şaşkınlığa uğradı. En yaşlı senatörler bile ufuktaki gemileri en keskin gözlü gözcülerin görüş mesafesine girmeden 200 saat önce dürbünle seçmenin eşsiz hazzını tatmak için kentin en yüksek çan kulelerine büyük bir şevkle tekrar tekrar tırmandılar. Venedik senatosu armağan ettiği Roma'daki bir meslektaşının sonraları vereceği adla teleskopa karşılık Galileo'nun Padua Üniversitesi ile olan sözleşmesini yaşam boyu uzattı ve maaşını yılda 1000 florine çıkardı. Bu miktar ilk maaşının 5 katından fazlaydı. Yine de Galileo bu optik tasarımı geliştirmeyi sürdürdü. Güz gelip de karanlık erken çökmeye başladığında teleskoplarından birini ayın yüzeyine odakladı. Ayın yüzeyinin pürüzlü olduğunu şaşkınlıkla fark etti. Bunun üzerine çok daha güçlü teleskoplar yapabilmek amacıyla mercekleri parlatma becerisini geliştirdi. Böylelikle gökyüzünün gerçek yapısının araştırılmasıyla gökbilim alanında devrim yaratacak ve gök resimlerinin değişmeyen, sabit, yetkin küreler olduklarını söyleyen Aristoteles'in çok uzun zamandır sorgulanmadan kabul edilen açıklamalarını çürütecek bir yola girildi. 1609 Kasım'ında camın gücünü iki katına çıkaran, Venedik dükasını hayran bırakan mercekler yaptı. Şimdi elinde nesneleri 20 kat büyüten teknik olanaklar bulunan Galileo, Aralık ayının yarısını ayı çeşitli evrelerinde gösteren bir dizi ayrıntılı çizim yapmakla geçirdi. Vardığı sonuç şuydu. Tıpkı yerin yüzü gibi dağ silsileleri ve derin vadiler göze çarpıyor. Ay gezisini tamamlayıp yıldızlara geçti. Eskilerin göğünü iki tür yıldız doldurmaktaydı. Sabit yıldızlar geceliğin gök tablosunun genel hatlarını çiziyor ve günde bir kez yerin etrafında bir tekerlek gibi dönüyorlardı. Bir de seyyar yıldızlar ya da gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn vardı. Bunlar da karmaşık bir örüntüyle sabit yıldızların önünde hareket ediyorlardı. Galileo önce bunları ayrıntılandırdı. Gezegenler sınırları belirli, yetkin yuvarlaklıkta kürelerdir. Dairesel ve her yanına ışık vurmuş küçük aylar gibi görünürler. Sabit yıldızların dış sınırları ise asla dairesellik göstermez. Tersine çevresi huzmeler halinde yalımlanan alevli bir görüntüleri vardır. Çevrelerine çok fazla parlaklık saçarlar. Gerçekte bugün her amatör gökbilimcinin bildiği gibi kırpışan yıldızlardır. Gezegenler çok muntazam ışık saçarlar. Ellerinin titremesine ve kalp atışlarının hızlanmasına karşın teleskopu sabit tutmaya çalışarak ve soğukla cebelleşerek bütün kışı bu büyüleyici noktürnlerin peşinde geçirdi. Mercekleri bezle sürekli silmek zorundaydı. Aksi halde soğuk, nem ya da sis yüzünden veya özellikle nispeten sıcak havalarda gözlerin yaşarmasından dolayı mercekler buğulanıyordu. Ocak başında en olağanüstü keşfini yaptı. Jüpiter gezegeninin yörüngesindeki dört gezegen dünyanın başlangıcından günümüze kadar hiçbir zaman görülmemiştir. Gökbilim açısından taşıdıkları önem bir yana, Jüpiter'in bu yeni gezegenlerinin Floransa Sarayı'ndaki bir dostu için özel bir anlamı vardı. Muhteşem bir belleğe sahip olan 1. Cosimo 1537'de dük olduğunda, hatta 1569'da büyük dükalığa mancınıklarla ateş yağdırmadan önce Medici ailesi hakkında klasik bir söylence yarattı. Kendine adının da ima ettiği gibi evrenin, kozmosun, yeryüzündeki gölgesi süsünü verdi. Bu yolla uzun zamandır huzursuz bir koalisyonla Floransa'yı yönetmekte olan diğer seçkin ailelerden iktidarı gasp etmenin Medici'lerin kaderinde yazılı olduğuna Floransa yurttaşlarını inandırdı. 1. Cosimo, Medici hanedanının başı olarak aynı zamanda Roma Panteonu'nun kralının adı olan Jüpiter gezegeniyle özdeşleşti. Yaşadığı ve ülkeyi yönettiği yer olan Palazzo della Signoria'yı bu Olimpos izleyini vurgulayan fresklerle doldurdu. Galileo Venedik'e teleskopunu vermişti. Şimdi de Floransa'ya Jüpiter'in aylarını sunuyordu. Buluşlarını vakit kaybetmeden yeni bir kitapta topladı. Sidereus Nuncius ya da Yıldızların Habercisi. Geometrik pergelle ilgili ilk eserinde yaptığı gibi bu metni de genç 2. Cosimo'ya ithaf etti. Ama bu kez prensini layıkıyla yüceltmek için yeterince yer ve zaman ayırmayı ihmal etmedi. Majesteleri. Ruhunuz ölümsüz inayetiyle yeryüzünü daha aydınlatmaya başlamadan kusursuz erdemlerinizi ezelden ebede kutsayacak ve anlatacak parlak yıldızlar göklerde yerlerini çoktan almış. İşte haşmetli adınıza ayrılmış, sayısı kabarık, muhteber olmayan sabit yıldızların alelade cinsine değil, seyyar yıldızların muhteşem düzenine ait, seyahatlerini ve dönüşlerini hepsinin en soylusu olan Jüpiter yıldızının çevresinde şaşırtıcı bir hızla gerçekleştirirken farklı hareketlerle ama tıpkı aynı ailenin uyumlu çocukları gibi hepsi birlikte 20 yılda bir dünyanın merkezi etrafındaki büyük dönüşlerini tamamlayan 4 yıldız. Gerçekten öyle görünüyor ki yıldızların yaratıcısı bana bu 4 yeni gezegene majestelerinizin adını vermemi tembihledi. Bu yöndeki işaretler açıktır. Bu yıldızlar ona yarışır evlatlar gibi nasıl Jüpiter'in yanından bir an olsun ayrılmıyorlarsa, aynı şekilde şefkatin, ruh inceliğinin, edadaki zarafetin, damarlardaki kandan gelen haşmetin, davranıştaki asaletin, otoritede ve idarede enginliğin, bütün bu niteliklerin sizin yüceliğinizin doruklarında yuva bulduklarını bilmeyen var mı? Yani bütün bunların tüm iyiliklerin kaynağı olan Tanrı'dan sonra yıldızların en lütufkârı Jüpiter'den kaynaklandığını bilmeyen. Majestelerinin doğumunda sisli ufuklardan çıkıp gelerek göğün ortasına yerleşmiş, saltanat burcundan doğu yönünü aydınlatan o Jüpiter ki yüce tahtından aşağıya sizin kutlu doğumunuza bakıp Tanrı'nın soylu ziynetlerle bezediği o körpe bedeniniz ve ruhunuz daha ilk nefesinde bu evrensel gücü ve otoriteyi yudumlayabilsin diye tüm azametini ve görkemini tertemiz havaya yağdırdı. Bu atıf notunun geri kalan paragraflarında da metiyesini sürdüren Galileo bu gezegenlere Cosimo yıldızları adını verdi. Fakat 8 kardeşin en büyüğü olan Cosimo onlara kendisi ve 3 kardeşi için birer tane olmak üzere Medici yıldızları adının verilmesini tercih etti. Galileo da çoktan 550 adet basılmış olan yıldızların habercisinin ilk sayfalarına gerekli düzeltmeleri küçük kağıt parçaları halinde yapıştırmak zorunda kalsa da bu arzuya boyun eğdi doğal olarak. Kitap büyük infial yarattı. Bir haftada baskısı tükendi. Galileo matbaacısının söz verdiği 30 kopyadan ancak 6'sını alabildi. Kitabın içeriğiyle ilgili haberler hızla bütün dünyaya yayıldı. Yıldızların habercisinin baskısının 12 Mart 1610'da Venedik'te tükenmesinin üzerinden henüz birkaç saat geçmemişti ki, İngiltere'nin Venedik Büyükelçisi Sir Henry Wotton, Kral 1. James'e kitaptan bir adet gönderdi. Salisbury Kontu'na kitabı ilişikte majestelerine gönderdiğini belirttiği mektupta şunları yazdı. Şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinden böylesine garip, buna başka bir ad veremiyorum, bir haber almamışsınızdır. Ekteki kitap Padua'lı bir matematik profesörüne ait. Flanders'ta icat edilen fakat daha sonra kendisinin geliştirdiği, nesneleri hem büyüten hem de yaklaştıran optik bir aletin yardımıyla bir yığın sabit yıldızla birlikte Jüpiter yuvarlağının etrafında dönen 4 yeni gezegen, ayrıca uzun zamandır araştırılmakta olan Via Lactea'nın Samanyolu, gerçek nedenini, son olarak da ayın yuvarlak değil çıkıntılı ve tümseklerle dolu olduğunu keşfetti. İşin en tuhafı da dediğine göre ayı yerden yansıyan güneş ışınları aydınlatıyormuş. Bu konuda bütün söyledikleriyle önce bütün gök bilimini yerle bir etti. Bu sebepten görünüşlerin açıklanması için bize yeni bir alem gerekecek. Sonra da astrolojiyi. Bu yeni gezegenlerin varlığının yarattığı zaruretler şer'i hükümleri değiştirmeli midir? Ayrıca gelecekte daha yenileri niye olmasın? Size böylesi bir cüretle sözünü ettiğim bu şeyler burada herkesin her yerde konuştuğu şeyler. Bu kitabın yazarını ya çok ünlü olacağı ya da rezil olacağı bir gelecek bekliyor. Haşmet Meaplarına bu adamın geliştirdiği yukarıda sözünü ettiğim aletlerden birini bir sonraki gemiyle göndereceğim. Prag'da 2. Rudolf'un imparatorluk gök bilimcisi saygıdeğer Johannes Kepler de kitabın imparatora gelen kopyasını okudu ve Galileo'nun bulgularını olumlayabilecek iyi bir teleskoptan yoksun olmasına karşın hükmünü hemen verdi. Kendi deneyimlerimle desteklemeden iddialarınıza canı gönülden katılmakta biraz acayici davranıyor gibi görünebilirim diye yazdı Galileo'ya. Fakat üslubu yargısının sağlamlığına delalet eden böylesine bilgili bir matematikçiye inanmamam için neden yok. Ancak Galileo'nun hayatında en büyük etkiyi yaratacak olan kendi eşsiz teleskopuyla birlikte Cosimo'ya gönderdiği yıldızların habercisi kopyası olacaktı. Prens 1610 baharının sonlarında onu Pisa Üniversitesi'nin baş matematikçisi ve Grand Duke'un filozofu ve matematikçisi tayin ederek teşekkürlerini sundu. Galileo unvanına kendisine daha büyük saygınlık kazandıran filozofun da eklenmesini istemekle birlikte matematikçinin kalmasında ısrar etti. Çünkü matematiğin doğa felsefesi için önemli olduğunu göstermek niyetindeydi. Toskana'daki geleceğini hazırlarken yaptığı görüşmelerde Padua Üniversitesi'nin en son vaat ettiği ücreti istedi. Venedik florini yerine Floransa skudosu olarak ödenecek 1000 skudo. Kız kardeşlerinin çeyizinden erkek kardeşine düşen payın sorumluluğundan resmi yollarla sıyrılabilmek için daha fazla para istemek yerine temel ücreti olabildiğince geniş tutmaya çalıştı. Aynı zamanda Pisa'daki üniversite hizmetini mide bulandırıcı öğretim işlerini yerine getirmeyi gerektirmeyen bir biçimde düzenleyebilmesi kişisel özgürlüğü için adeta bir ikramiye oldu. Kalan günlerinde çevresindeki dünyayı dilediği gibi inceleyebilecek ve yeni teleskopların yapılması için gereken parayı ödemeyi vaat eden Grand Duke'un himayesi altında buluşlarını halkın yararına sunmak üzere yayımlayabilecekti. 4. Gerçeğin görülmesi ve kabul edilmesi. Galileo saraydaki yeni görevine başlamak üzere 1610 Eylül'ünde Floransa'ya hareket ettiğinde 9 yaşındaki Livia'da babasıyla güneyin yolunu tuttu. Venedik'in yılan kavi kanallarını, Dük'ün sanki pembe şekerden ve kremadan yapılma, eteklerini suların okşadığı masalsız sarayını arkalarında bıraktılar. Bereketli Po Ovası'ndan ve İtalya Yarımadası'nın omurgası Apeninler'den geçerek Grand Dük'ün hikmettiği o yabancı ülkeye geldiler. 17. yüzyıl İtalya'sı sadece ortak dilin bir araya getirdiği, çoğu zaman savaş halindeki krallıklardan, dükalıklardan, cumhuriyetlerden ve papalık devletlerinden meydana gelmekteydi ve Alplerle Avrupa'dan ayrılmaktaydı. bu peyzaj değişti. Aşı boyalı Stucco evlerin kök saldığı engebeli arazinin çevresinde sedir ve selvi ağaçları bir kule gibi yükseldi. Galileo burada Livia'yı yeryüzünün renkleriyle, Toskana'nın dürüst, duygulu güzelliğiyle tanıştırdı. Galileo'nun büyük kızı Virginia onları Floransa'da beklemekteydi. Geçen sonbahar Padua'ya yaptığı mutsuz bir ziyaretten sonra Galileo'nun annesi Virginia'yı da alıp eve dönmek için ısrar etmişti. Oğlunun istediği konukseverliği gösteremeyecek kadar kendini yeni dürbününe kaptırdığını gören ve sözde gelinini de ilgiye değer bulmayan Madonna Giulia amaçladığı ziyaret süresini kısa keserek Toskana'ya döndü. Galileo'nun evindeki hizmetkarlardan biri olan Alessandro Piersanto yazdığı bir mektupta küçük kız burada o kadar mutlu ki bir daha başka bir yerin adını bile duymak istemiyor diye böbürleniyordu. Virginia'nın da Livia'nın da kardeşleri Vincenzo'yu bir daha ne zaman görecekleri konusunda en ufak bir fikirleri yoktu. Galileo henüz emekleme çağındaki bir çocuğun en azından bir süre daha Padua'da Marina ile kalmasının çok iyi olacağına karar verdi. Galileo'nun ayrılmasından kısa bir süre sonra Marina kendi toplumsal durumuna uygun saygıdeğer bir yurttaş olan Giovanni Bartoluzzi ile evlendi. Galileo bu evliliği yalnızca onaylamakla kalmadı, Bartoluzzi'nin zengin bir Padualı dostunun yanında iş bulmasını da sağladı. Vincenzo'nun bakımı için Marina'ya para göndermeye devam etti. Buna karşılık Bartoluzzi de Galileo'ya teleskopu için Floransa berrak cam açısından çok daha iyi bir kaynak olduğunu kanıtlayıncaya kadar Venedik'in su yolları içinde bulunan Murano adasındaki ünlü cam atölyelerinden tedarik ettiği işlenmemiş mercekler gönderdi. Galileo, Floransa'da gökyüzüyle ilgili gözlemler yapabileceği, mercekleri kesip parlattığı tezgahını yerleştirebileceği, bütün gökyüzünün görülebileceği yüksek teraslı bir ev tuttu. Eve geçmeyi beklerken annesi ve iki küçük kızıyla birkaç ay, kız kardeşi Virginia ile kocası Benedetto Landucci'den kiraladığı odalarda kaldı. Kız kardeşi ve kocası kısa bir zaman önce aralarında yaşanan yasal hırgüre rağmen Galileo'ya oldukça sıcak bir ortam sağladılar. Ancak Floransa'daki ağır kış şartları Galileo'yu perişan etti. Bunca yıl uzak kaldıktan sonra Floransa'nın yağışlı havası başımı ve bedenimi kırıp geçiren zalim bir düşman gibi geldi. Soğuk algınlıkları, kan boşalması ve peklik son 3 ayda beni öylesine halsiz, karamsar ve ümitsiz biri yaptı ki ya eve ya da yatağa bağlanıp kaldım. Ama uyku da istirahatte hak getire diye yakınıyordu. Sağlığı el verdiği ölçüde zamanını Jüpiter'den çok daha uzaktaki Satürn'ü izlemekle geçirdi. Elindeki en iyi teleskopun görüş alanına giren Satürn'ün iki büyük hareketsiz ayını en azından seçebileceğini düşünüyordu. Gördüklerini en yukarıdaki gezegeni üç cisimli gördüm diye çevrilebilecek Latince bir anagramla tarif etti. Bu yolla gerekli doğrulamayı yapmadan önce kendisini aptal durumuna düşürmeden yeni bir keşifte bulunduğu iddiasını ortaya atan Galileo, anagramı tanınmış gökbilimcilere gönderdi. Ancak hiçbiri şifreyi doğru biçimde çözemedi. O sıralarda bir teleskop edinen ve bu aletin kralların asasından çok daha değerli olduğuna hükmeden Prag'daki büyük Kepler bile mesajı yanlış yorumlayarak Galileo'nun Mars'ta 2 ay bulduğunu sandı. Kepler yanılmıştı yanılmasına ama yaklaşık 200 yıl sonra teleskoplar Mars'ın da 2 ay olduğunu ortaya çıkaracaktı. ABD Deniz Hidrografi ve Oşinografi Kurumu'ndan Asif Hall, Mars'ın 2 uydusu olduğunu saptadı ve bunlara Phobos ve Deimos adını verdi. Akşamları Venüs'ün görülebildiği 1610 yılının aynı sonbaharında Galileo bu gezegenin büyüklüğünde ve biçiminde ortaya çıkan değişimleri inceledi. Bu arada da yarım kalmış bir mücadelenin devamı olarak bir teleskopu sürekli olarak Jüpiter'e çevrik tuttu. 4 yeni uydunun yörünge sürelerini tam olarak ortaya çıkarmak istiyordu. Böylelikle gerçekliklerini daha sağlam temelleri oturtabilecekti. Bu sırada diğer gökbilimciler daha niteliksiz aletlerle Jüpiter'in uydularını görebilmek için verdikleri mücadeleden sıkılmaya, hatta bu uyduların varlıklarını dahi sorgulamaya başlamışlardı. Kepler'in onayına rağmen bu ayların Galileo'nun merceklerinden kaynaklanan optik bir yanılsamadan başka bir şey olamayacağını söylüyorlardı. Bu aylar Floransa'da giderek bir devlet meselesi haline gelince Grand Duke'un şerefini kurtarmak için acil bir çare bulunması gerekti. Galileo, İtalya civarındaki bütün prenslerin yanı sıra Fransa'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye, Polonya'ya, Avusturya'ya ihraç edilmek üzere olabildiğince çok teleskop yapmaya koyuldu. Yaptığını, bu keşiflerin şanını korumak ve yükseltmek için olabildiğince çok kişinin bu gerçeği fiilen görmesi ve kabul etmesi bana zorunlu görünüyor diye gerekçelendirdi. Galileo'nun Pisa'dan eski meslektaşlarının da aralarında bulunduğu ünlü filozoflar, Aristoteles'in değişmez evrenine yeni bir içerik kazandıran iddiaları teleskopla sınamaya yanaşmadılar. Galileo karalamaları bir nükteyle savuşturdu. 1610 aralığında muarızlarından birinin öldüğünü öğrendiğinde dünyadayken Medici yıldızlarını görmezden gelen sayın profesörün cennete giden yolda onlarla karşılaşması temennisinde bulundu. İddialarında yeni şeylerin ileri sürüldüğü gerçeğini perçinlemek üzere Roma'ya politik bir ziyarete bulunmayı ve keşiflerini bu kutsal kentte yaymayı düşündü. Roma'ya daha önce de gökbilimle ilgili hatırı sayılır yorumlarda bulunmuş seçkin Cizvit matematikçi Christoph Clavius'la geometri üzerine tartışmak amacıyla 1587'de bir kez gitmişti. Clavius'un Galileo'nun son buluşlarını memnuniyetle karşılayacağına şüphe yoktu. Grand Cosimo, Roma'da kendi itibarını yükseltebileceğini düşünerek bu geziye göz yumdu. Geleneksel olarak Medici'lere ait olan Roma'daki kardinallik makamında o sırada kardeşi Carlo bulunuyordu. Ne yazık ki Floransa'nın havasından dolayı yakalana geldiği hastalıklardan biri, gezisini 23 Mart 1611'e kadar ertelemesine neden oldu. 6 günlük yolu Grand Duke'un tahterevanında geçirdi. Geceleri yol boyunca konakladıkları her yerde San Casciano, Siena, San Quirico, Acquapendente, Viterbo, Alonterosi teleskopunu kuruyor, Jüpiter'in aylarının devirlerini izliyordu. Haftanın son günü Roma'ya vardığında gördüğü ilgi karşısında çok şaşırdı. Pek çok muhterem kardinal, piskopos ve prensten kabul gördüm ve ağırlandım. Gözlemlediklerimi onlar da görmek istedi ve çok hoşlarına gitti. Tabii onların heykellerini, resimlerini, fresklerle dolu odalarını, saraylarını, bahçelerini vesaire görmek de beni memnun etti diye yazdı. Artık 70'lerini süren Peder Clavius'un baş matematikçi olduğu Cizvit eğitim ağının ana kurumu durumundaki Collegio Romano'nun güçlü desteğini arkasına aldı. Kilisenin yücelerin yücesi kabul ettiği Clavius'ta saygın meslektaşları kendilerine getirilen teleskopları alarak Galileo'nun gözlemlerini birlikte doğruladılar. Cizvit olduklarından Aristotelesçi değişmeyen evren inancına bağlı oldukları halde duyularının tanıklığını yatsımadılar. Hatta çok ender görülen bir jestle ziyaretlerine gelmesini isteyerek Galileo'yu onurlandırdılar.